Ayrım 16. Katalonya'ya selam. George Orwell, sayfa 198. Fakat işin özeti şuydu. Olaydan 6 ay sonra yazdığım gibi POUM önderlerinin çoğu hala hapisteydi. Ama asla mahkemeye çıkarılmamışlar ve Franco ile radyo aracılığıyla haberleşme iddiaları açık ve kesin bir biçimde ifade bile edilmemişti. Bu adamlar gerçekten hıyanet suçlusu olsalardı, önceden bir sürü faşist casusunda olduğu gibi bir haftada yargılanır ve kurşuna dizilirlerdi. Fakat komünist basındaki desteksiz ifadeler dışında bir kanıt kırıntısı bile ortaya çıkarılamamıştı. 200 tam itirafa gelince böyle bir şey varsa herhangi bir kişiyi suçlamaya yeterliydi. Ama bu itirafların da hiç adı sanı duyulmadı. Bunlar gerçekte hayal gücü kuvvetli birinin uydurmalarıydı. Dahası İspanyol hükümetinin üyelerinin çoğu POUM'ye yönelik ileri sürülen suçlamalara inanmadıklarını açıkladılar. Son dönemde kabine 2'ye karşı 5 oyla faşizme karşı olan siyasi tutukluların serbest bırakılmasına karar verdi. İki azınlık oyunun sahipleri komünist bakanlardı. Ağustos'ta İngiliz milletvekili James Maxton'ın başkanlığındaki uluslararası bir delegasyon POUM'ye karşı ileri sürülen iddiaları ve Andres Nin'in ortadan kayboluşunu araştırmak üzere İspanya'ya gitti. Savunma Bakanı Prieto, Adalet Bakanı Lerujo, İçişleri Bakanı Zugazogoitia, Başsavcı Ortega, Gasset, Prat Garcia ve diğerleri POUM önderlerinin casusluk suçlusu olduğu kanısını reddettiler. Lerujo, olayın dosyalarını incelediğini, güya adına kanıt denen şeylerin hiçbirinin sağlam olmadığını ve Nin tarafından imzalandığı söylenen belgenin değersiz yani uydurma olduğunu sözlerine ekledi. Prieto, POUM önderlerini Barcelona'daki Mayıs çarpışmalarından sorumlu saydığını belirtti ama onların faşist casusu oldukları fikrini benimsemedi. Ve ekledi. İşin en vahim yanı şu ki POUM önderlerinin tutuklanması kararını hükümet vermemişti. Ayrıca bu tutuklamalar polisin kendi otoritesini kullanması sonucunda da yapılmamıştı. Bu işin sorumluları polis şefleri de değil, komünistler tarafından ola geldiği üzere gizlice aralarına sızdırılan yakın çevrelerindeki adamlardı. Prieto polisin diğer kanunsuz tutuklama olaylarından da söz etti. Benzer biçimde Lerujo, polisin yarı bağımsız bir hal aldığını ve gerçekte yabancı komünist unsurların denetimi altında bulunduğunu bildirdi. Prieto delegasyondakilere açıkça Ruslar silah verirken hükümetin Komünist Partisi'ni güçlendirmeye kalkışamayacağını belirtti. John McGovern başkanlığındaki başka bir delegasyon Aralık ayında İspanya'ya gittiğinde öncekilerle hemen hemen aynı cevapları aldılar. İçişleri Bakanı Zugazogoitia bu durumu daha da açık terimlerle dile getirdi. Rusya'dan yardım aldık ve beğenmediğimiz bazı eylemlere göz yummak zorunda kaldık. Polisin otonomisini gözler önüne sermesi bakımından hayli ilginç bir örnek olarak Hapishaneler Müdürü ve Adalet Bakanlığı'ndan imzalı bir emir geldiği halde McGovern ve diğerlerinin Barcelona'daki Komünist Partisi'nin elindeki gizli hapishanelerden birine girmesi için gereken izin verilmemiştir. Dipnot: İki heyetin raporları için bakınız Le Populaire 7 Eylül, La Flèche 18 Eylül, bakınız Maxon heyetinin raporu Independent News 219 Rue Saint-Denis Paris ve McGovern'ın Tenor in Spain adlı kitapçığı. Bu kadarı sorunu aydınlatmaya yeterlidir sanırım. POUM'ye yöneltilen hıyanet suçlaması yalnızca komünist basımda yayınlanan yazılara ve komünist denetimindeki gizli polisin eylemlerine dayanıyordu. POUM önderleri ve onların yüzlerce veya binlerce destekçisi hala hapisteydiler ve 6 aydır komünist basın hainleri suçlamak için yaygara koparmaya devam ediyordu. Fakat Negrin ve diğerleri başlarını dik tutarak Trotskistlerin toptan katlini tezgahlamayı reddettiler. Üzerlerindeki baskı düşünülecek olursa tavırları takdire değer. Bu arada yukarıda söylediklerimin Karşısında POUM'nin gerçekten faşistlere casusluk eden bir örgüt olduğuna inanmak çok güçleşiyordu. Meğer ki Maxton, McGovern, Prioto, Lurigio, Zugozagoitia ve geri kalanların hepsinin birlikte faşistlerden para aldıklarına inanılsın. Nihayet POUM'nin troçkist olduğu hikayesine gelince, bu söz gittikçe daha büyük bir serbestlikle ortalıkta dolaşıyor ve aşırı derecede yanıltıcı bir yolda kullanılıyor ve sık sık böyle olması isteniyor. Bunu tanımlamak için azıcık duraklamaya değer. Troçkist sözü 3 ayrı anlama gelmektedir. 1. Troçki gibi tek ülkede sosyalizme karşı dünya devrimini savunan, daha serbest bir terimle devrimci bir aşırılık taraftarı olan kimse. 2. Troçki'nin başkanlığını yaptığı esas örgütün bir üyesi. 3. Genellikle sol kanat güçlerini bölen ve gizli entrikalarla onlara zarar veren, özellikle de SSCB'ye sabotaj yapan devrimci pozunda gizli bir faşist. Birinci anlamında POUM muhtemelen Troçkist diye tasvir edilebilir. İngiliz Bağımsız İşçi Partisi'nin, Alman SAP'nin, Fransa'daki sol sosyalistlerin ve daha birçoklarının sayılabileceği gibi. Fakat POUM'nin Troçki veya Troçkist, Bolşevik, Leninist örgütle hiçbir ilişkisi yoktu. Savaş patlak verdiğinde İspanya'ya gelen yabancı Troçkistler 15-20 kadarlardı. Kendi fikirlerine en yakın gelen parti olduğundan önce POUM'de çalıştılar ama hiçbiri partiye üye olmadı. Sonradan Troçki kendi destekçilerine POUM'nin politikasına saldırmalarını emretti. Bunların birkaçı milis gücünde kaldıysa da Troçkistler parti bürolarından tasfiye edildiler. Mavri'nin faşistlerin eline geçmesinden sonra POUM'nin önderi olan Nin o sırada Troçki'nin sekreteriydi ama onu çok seneler önce bırakmış ve çeşitli muhalif komünistleri daha eski bir parti, işçi ve köylü bloku ile birleştirerek POUM'yi kurmuştu. Nin'in bir zamanlar Troçki ile işbirliği etmiş olması komünist basında POUM'nin gerçekten Troçkist olduğunu göstermek için kullanılmıştı. Aynı tartışma çizgisiyle bakıldığında John Strachey'in bir zamanlar İngiliz Nazi Partisi önderi Sir Oswald Mosley ile işbirliği yapmış olmasından hareketle İngiliz Komünist Partisi'nin gerçekten bir faşist örgüt olduğu da belirtilebilir. İkinci anlamda, yani kelimenin tek ve biricik tanımlanmış anlamında POUM kesinlikle Troçkist değildi. Bu ayrımı yapmak önemlidir. Çünkü komünistlerin çoğunluğu tarafından ikinci şıktaki Troçkizm ile üçüncü şıktaki Troçkizm hiç kuşkusuz ayrılmaz kabul edilmektedir. Yani tüm Troçkist örgüt düpedüz faşistlerin casusluk aygıtıdır. Troçkizm, Rusların sabotaj mahkemeleri sırasında kamuoyunun gündemine gelmişti. Bir kişiye Troçkist demekle o kişiye katil, ajan, provokatör demek eş anlamlı olmuştu. Fakat aynı zamanda her kim komünist politikasını sol kanat açısından eleştirmeye kalkarsa Troçkist diye nitelenebilirdi. Hal böyle olunca devrimci aşırılığı savunan herkesin faşistlerden para aldığını mı ileri sürmek gerekiyor? Uygulamada yerine göre öyle olabilirdi de olmayabilirdi de. Maxson yukarıda değindiğim delegasyonla birlikte İspanya'ya gittiğinde Verdad, Frente Rojo ve diğer İspanyol komünist gazeteleri ona hemen Troçkist faşist, Gestapo ajanı ve bunun gibi şeklinde şiddetle saldırdılar. Buna rağmen İngiliz komünistleri bu suçlamayı tekrarlamaktan dikkatle sakındılar. İngiliz komünist basınında Maxton emekçi sınıfının reaksiyoner düşmanı haline geldi ki bu oldukça belirsiz bir ifadeydi. Bunun sebebi kuşkusuz pek çok sivri deneme sonucunda İngiliz komünist basınının iftira kanunundan boylarının ölçüsünü almasıdır. Doğruluğunun kanıtlanabileceği bir ülkede iftiranın tekrarlanmaması onun yalan olduğunun yeterli bir itirafıydı. Size POUM'ye yöneltilen suçlamaları gereğinden fazla tartışıyorum gibi gelebilir. Bir iç savaşın muazzam sefaletiyle oranlandığında kaçınılmaz haksızlıkları ve yanlış suçlamalarıyla partiler arasında her iki taraf için de bu tür öldürücü dalaşmalar çok önemsiz görünebilir. Kazın ayağı öyle değil aslında. Bu cinsten iftiraların, basın kampanyalarının ve işaret ettiği kafa yapısının antifaşizm davasına en öldürücü zarar verdiği kanısındayım. Meseleye göz atan herkes komünistlerin düzmece suçlamalarda bulunarak siyasi muhalifleriyle uğraşmasının hiç de yeni bir şey olmadığını bilir. Bugünün modası troçkist faşist ise dünkü de sosyal faşist idi. Rus devlet mahkemelerinde Leon Blum ve İngiliz İşçi Partisi'nin belli başlı üyeleri de dahil olmak üzere 2. Enternasyonel önderlerinin SSCB'nin işgali için büyük bir kumpas kurduklarının ispatlanmasından bu yana yalnızca 6-7 yıl geçti. Buna rağmen bugün Fransız komünistleri Blum'u önder olarak kabul etmekten yeterince memnun görünüyorlar ve İngiliz komünistleri İşçi Partisi'ne girebilmek için dünyanın altını üstüne getiriyorlar. Bu cinsten bir şeyin tutucu görüş açısından bile olsa işe yarayabileceğini sanmıyorum. Bu arada troçkist faşist suçlamasının nefret ve anlaşmazlık doğurduğu kesindir. Komünist partilerinin üyeleri her yerde troçkistlere karşı anlamsız bir cadı avının etkisine kapıldılar. POUM niteliğindeki partiler ise sırf antikomünist olmak gibi korkunç bir duruma itildiler. Hali hazırda Dünya Emekçi Hareketi'nde tehlikeli bir çatlamanın başlangıcı yaşanıyor. Bir ömür boyu kendilerini bu davaya adamış sosyalistlere karşı iftiralar, POUM'yi suçlamaya yönelik üç kağıtçılıklar derken bu çatlama uzlaştırılamaz hale gelebilir. Tek umut siyasi karşıtlığı sonuna kadar tartışmanın mümkün olacağı bir düzeyde tutmaktır. Komünistlerle daha solu tutan ya da tuttuklarını iddia edenler arasında gerçek bir fark vardır. Komünistler, faşizmin kapitalist sınıfın kesimleriyle ittifak yaparak alt edilebileceğine inanırlar. Halk cephesi. Karşıtları ise bu hamlenin faşistlere düpedüz yeni üreme alanları açacağını iddia eder. Bu sorun bir çözüme bağlanmak zorundadır. Yanlış bir karara varmak belki de bizi yüzyıllar boyu yarı köleliğe mahkum etmek olabilir. Fakat troçkist faşist çığlığından başka bir iddia ortaya konmadıkça tartışma başlayamaz bile. Örneğin bir komünist partisi üyesi ile Barcelona çarpışmalarının doğru ve yanlış yönlerini tartışmak benim için imkansızdır. Çünkü hiçbir komünist, yani hiçbir iyi komünist demek istiyorum, benim olayları doğru anlattığımı kabul etmeyecektir. Eğer parti çizgisini izlerse, ya görev nedeniyle yalan söylediğimi ya da en iyi ihtimalle benim umutsuz bir biçimde yanlış yola itildiğimi ve Daily Worker'ın başlıklarına göz atan herkesin, olayların geçtiği yerlerden binlerce mil ötede, Barcelona'da neler olup bittiğini benden daha iyi bildiğini belirtmek zorunda kalacaktır. Bu şartlar içinde hiçbir tartışma olamaz. Asgari bir müşteriye bile ulaşılamaz. Maxson gibi adamların faşistlerden para aldığını söylemekle ne gibi bir amaç güdülebilir? Böyle bir iddianın ciddi bir tartışmayı olanaksız kılmaktan başka bir amacı olamaz. Bu tıpkı satranç oyununun ortasında yarışmacılardan birinin aniden karşısındaki için bu herif kundakçıdır ya da iki karalıdır diye bağırmasına benzer. Asıl tartışma konusu olan noktaya değinilmiyor. İftira hiçbir şeyi halletmiyor. 12. Cepheye dönüşümüz Barcelona çarpışmaları sona erdikten 3 gün sonra olmalı. Çarpışmadan, hele gazetelerdeki küfürleşme maçından sonra bu savaşı daha önceleri olduğu gibi saf dil bir idealist açıdan görmek güçleşmişti. İspanya'da birkaç hafta geçirip de hayal kırıklığına uğramayan kimse yoktur sanırım. Zihnim Barcelona'daki ilk günümde tanıştığım, bana bu savaşta tıpkı öbürleri gibi üç kağıtçılıktan ibaret diyen gazete muhabirine gidiverdi. Bu söz beni derinden sarsmıştı ve o sırada doğru olduğuna inanmıyordum. Şimdi Mayıs ayında bile doğru değildi ama gittikçe daha doğru hale geliyordu. Gerçek şudur ki her savaş devam ettiği her ay gittikçe artan bir çeşit yozlaşmaya uğrar. Çünkü kişisel özgürlük ve doğru haber veren bir basın gibi unsurlar askeri etkinlikle bağdaşmaz. Şimdi artık insan neler olacağına dair bir tahminde bulunmaya başlayabiliyordu. Caballero hükümetinin düşeceği ve yerine daha çok komünist etkisinde kalacak, daha sağcı bir hükümetin geçeceği 1-2 hafta sonra oldu. Bu hükümetin sendikaların gücünü hemen ve temelli olarak kırmaya yöneleceği apaçık görülüyordu. Ayrıca Franco tepelense bile İspanya'nın yeniden örgütlenmesinden doğacak muazzam sorunlar bir yana, beklentiler hiç de gül pembe değildi. Gazetelerin demokrasi için savaştan bahsetmeleri basbayağı göz boyamacılıktı. Savaş bitince İspanya öyle bölünmüş ve yıpranmış olacaktı ki böyle bir ülkede bizim İngiltere ya da Fransa'da düşündüğümüz anlamıyla bile demokrasinin yaşayabileceğini aklı başında hiç kimse ummamazdı. Diktatörlük olması zorunluydu ve bunun bir emekçi sınıf diktatörlüğü olma şansı yitirilmişti. Bu da genel gidişat bir tür faşizm yönünde olacak demekti. Hiç kuşkusuz bu tarz bir faşizme daha kibar bir ad takılacak ve bu, burası İspanya olduğundan Alman ya da İtalyan türlerinden daha çok insancıl ve daha az etkin olacaktı. Topu topu iki alternatif vardı. Franco'nun idaresi altında çok daha kötü bir diktatörlük ya da her zaman bir olasılık olarak savaşın İspanya'nın ekonomik bölgeler veya hakiki sınırlar anlamında bölünmesiyle sonuçlanması. Nasıl bakarsanız bakın, gelecekteki manzara can sıkıcıydı. Fakat Franco ve Hitler'in daha çıplak ve daha gelişmiş faşizmine karşı artık bu hükümet için çarpışmaya değmeyeceği sonucu çıkarılamazdı. Savaştan önceki hükümetin hataları her ne olursa olsun, Franco'nun rejimi kesinlikle bundan daha kötü olacaktı. İşçiler, yani şehir proletaryası için en sonunda kimin kazandığı belki pek fark etmeyecekti. Ama İspanya en başta bir tarım ülkesiydi. Hükümetin zaferi kesinlikle köylüler için faydalı olacaktı. Hiç olmazsa işgal ettikleri toprakların en azından bir kısmı ellerinde kalacaktı. Bu takdirde Franco'nun bölgesindeki topraklar da dağıtılacak ve İspanya'nın bazı kısımlarında yaşayan fiili serflik kolay kolay yeniden kurulamayacaktı. Savaşın sonunda ipleri ellerinde tutacak olan hükümet herhalde kiliseye ve feodaliteye karşı olacaktı. Kiliseyi en azından bir süre denetim altında tutacak ve ülkeyi modernleştirecekti. Mesela yollar yapacak, eğitim ve halk sağlığını yükseltecekti. Zaten savaş sırasında bile bu yönde bir takım şeyler yapılmıştı. Diğer taraftan Franco sadece İtalya ve Almanya'nın kuklası olmakla kalmıyordu. Büyük feodal toprak ağlarıyla da ilişkiliydi ve eski kafalı bir dini askeri tepkiyi temsil ediyordu. Halk cephesi bir sahtekarlık olabilirdi. Fakat Franco tarihi bir hataydı. Yalnızca milyonerler veya romantikler onun kazanmasını isteyebilirdi. Dahası bir iki yıldır kabus gibi peşimi bırakmayan faşizmin uluslararası prestiji sorunu vardı. 1930'dan beri faşistler bütün zaferleri kazanmışlardı. Şimdi tepelenmelerinin zamanıydı. Kimden dayak yiyecekleri pek önemli değildi. Franco ve yabancı paralı askerlerini denize dökebilsek, dünya ahvalinde katı bir diktatörlük ile yönetilen ve en iyi adamları hapiste olan bir İspanya için bile çok büyük bir gelişme sağlanabilirdi. Sırf bunun için dahi savaş kazanılmaya değerdi. O sırada olaylardan anladıklarım bunlardı. Şimdi Negrin hükümeti hakkında ilk başa geçtiği zamankinden daha iyi düşündüğümü söylemeliyim. Üstün bir cesaretle çarpışmayı sürdürmüş ve herhangi bir kimsenin beklediğinden daha çok siyasi müsamaha göstermişti. Fakat ben hala İspanya bölünmedikçe, ki böyle bir durumda ne gibi sonuçlar ortaya çıkacağı önceden kestirilemez, savaş sonrası hükümetinin faşist eğilimli olma zorunluluğuna inanıyorum. Bir kez daha fikrimi ortaya koyuyorum ve zamanın çoğu kahinlere gösterdiğini bana da göstermesini diliyorum. Tam cepheye vardığımız sırada Bob Similliye'nin İngiltere'ye dönerken sınırda tutuklandığını, Valencia'ya getirildiğini ve hapse atıldığını duyduk. Similliye geçen Ekim'den beri İspanya'daydı. Aylarca POUM ofisinde çalışmış, İngiltere'ye yapılacak bir propaganda turuna katılmadan önce 3 ay cephede bulunması gerektiğini düşünerek diğer bağımsız işçi partisi üyeleri geldiğinde milis gücüne girmişti. Neden tutuklandığını biz keşfedinceye kadar hayli zaman geçti. Incomunicado hücre hapsinde tutuluyordu ve kendisini bir avukatın bile görmesine izin verilmiyordu. İspanya'da en azından uygulamada habeas corpus, mahkeme talebi diye bir şey yoktu. Yargılanmak bir yana, ifadeniz bile alınmadan aylarca hapis yatabilirdiniz. Nihayet serbest bırakılan bir mahkumdan Similliye'nin silah taşımak suçuyla tutuklandığını öğrendik. Silah dedikleri şey bildiğim kadarıyla şarapnel parçaları ve daha başka bir takım hatıra eşya ile birlikte derslerinde göstermek için eve götürdüğü savaşın başında kullanılan türden ilkel tipli iki el bombasıydı. Patlayıcı maddeleri ve patlama mekanizmaları çıkarılmıştı. Sadece çelik silindirlerden ibaret kalmışlardı ve tümüyle zararsızdılar. Bunun sadece bir bahane olduğu, POUM ile ilişkisi bilindiği için tutuklandığı besbelliydi. Barcelona çarpışması daha yeni sona ermişti. Yetkili makamlar o sırada resmi bildirilerin tersini söyleyecek durumdaki herhangi birini İspanya dışına bırakmamaya aşırı bir dikkat sarf ediyorlardı. Bunun sonucunda millet olur olmaz bahanelerle her an tutuklanabiliyordu. İşin başında niyetleri çok muhtemelen Similye'yi birkaç gün alıkoymaktı. Fakat sorun şudur ki İspanya'da bir kere hapse girdiniz mi yargılama olsun olmasın orada kalıverirdiniz. Hala Huesca'daydık. Fakat bu kez bizi daha sağ, birkaç hafta önce geçici olarak ele geçirdiğimiz faşist mevzilerinin tam karşısına yerleştirmişlerdi. Şimdi İngiliz ve İspanyol 30 kadar adamın komutanı olarak Teniente görevi yapıyordum. Bu rütbe Asteğmen'e tekabül eder sanıyorum. Beni resmen subay olmam için aday göstermişlerdi. Fakat atanıp atanmayacağım belli değildi. Daha önceleri milis subayları fazladan ödeme yapılması anlamına gelen ve milis gücünün eşitliği fikirleriyle çatışan resmi subay tayinlerine karşı çıkmışlardı. Fakat şimdi kabul etmek zorundaydılar. Benjamin şimdiden yüzbaşı olmuştu. Da binbaşı olma yolundaydı. Kuşkusuz hükümet milis subayları olmadan yapamıyordu. Fakat hiçbirisine binbaşından yüksek rütbeler verilmiyordu. Muhtemelen daha yüksek rütbeleri düzenli ordu subaylarına ve harp okulundan yeni mezun subaylara ayırmıştı. Sonuçta bizim bölükte yani 29. tümende başka milis birliklerinde de öyle olduğuna hiç şüphem yok. Tabur, tugay ve tümen komutanlarının hepsinin binbaşı olması gibi tuhaf bir geçici durum söz konusuydu. Cephede fazla bir şey olmuyordu. Jaka yolu dolaylarındaki çarpışma sönüp gitmişti. Haziranın ortasına kadar da yeniden başlamadı. Bizim mevzimizdeki esas bela keskin nişancılardı. Faşist siperleri 150 yarda ötemizdeydi. Ama onlar iki yanımızda ve daha yüksek bir arazideydiler. Bizim cephe hattı çıkıntılı bir dik açı oluşturuyordu. Açının köşesi tehlikeli bir noktaydı. Karşı tarafın nişancıları bize orada devamlı kayıp verdiriyorlardı. Zaman zaman faşistler üstümüze tüfek bombasıyla ya da buna benzer bir silahla ateş açıyordu. Korkunç bir patlama sesi çıkarıyordu bu. Nereden geldiğini duymadığımız için sinir bozucuydu ama gerçekte tehlikeli değildi. Çünkü yerde açtığı çukur ancak bir çamaşır leğeni kadardı. Geceler hoş bir ılıklıkta geçiyordu. Gündüzleri ise cehennem gibi sıcaktı. Sivrisinekler can sıkmaya başlamıştı. Barcelona'dan getirdiğimiz temiz giyeceklere rağmen hemen bitlenmiştik. Silahtan arınmış bölgedeki meyve bahçelerinde kiraz çiçekleri, ağaçları bembeyaz donatmaya başlamıştı. İki gündür sağanak yağmur yağıyordu. Siperlerimiz suyla dolup taştı. Koruyucu duvar bir ayak kadar suya battı. Günlerce hiç sapı olmayan ve teneke kaşıklar gibi bükülüveren İspanyol kürekleriyle yapışkan çamuru eşit durduk. Bizim bölüye bir havan topu vaat etmişlerdi. Dört gözle bunu bekliyordum. Geceleri her zamanki gibi devriye geziyorduk. Bu iş eskiden olduğundan daha tehlikeli bir hale gelmişti. Çünkü faşist siperlerinde daha çok kişi vardı ve artık daha dikkatli olmuşlardı. Dikenli telin hemen dışına teneke kutular serpiştirmişler, bir çatırtı duyduklarında makineli tüfekleriyle veryansın ediyorlardı. Gündüzleri silahtan arınmış bölgedeki gizli bir yerden ateş ediyorduk. Yüzlerce yarda sürünerek uzun otlarla saklanmış faşistlerin koruyucu duvarındaki bir yara hakim bir hendeğe geliniyordu. Hendekte bir tüfek dayanağı yapmıştık. Yeterince beklerseniz genellikle haki giyimli bir cismin çabuk çabuk yarığın bir yanından öbür yanına koştuğunu görürdünüz. Birçok kereler ateş ettim. Birini vurup vurmadığımı bilmiyorum. Çok muhtemelen vurmamışımdır. Çok kötü bir nişancıyım. Fakat faşistler ateşin ne yandan geldiğini kestiremedikleri için bu oyun hayli eğlenceli oluyordu. Er geç birini yakalayacağıma kesin kanaat getirmiştim. Gelin görün ki ava giden avlandı. Bir faşist nişancı vurdu beni. Vurulduğum zaman cepheye geleli 10 gün kadar olmuştu. Bir mermiyle zımbalanma tecrübesi hayli ilginç olduğundan bunu ayrıntılarıyla anlatmaya değer sanırım. Olay sabahın 5'inde koruyucu duvarın köşesinde oldu. Şafak arkamızdan geldiği için o saatler her zaman tehlikelidir. Başınızı koruyucu duvardan çıkarınca gölgeniz olduğu gibi beliriverir. Nöbet değiştirmeye hazırlanan askerlerle konuşuyordum. Aniden sözümün ortasında bir şeyler hissettim. Ne hissettiğimi aktarabilmek çok güç olmasına rağmen onu en aşırı bir canlılıkla hatırlıyorum. Kabaca bir patlamanın tam ortasında olmaya benzer bir duyguydu bu. Gürültülü bir bangırtı ve bütün çevremde göz kamaştırıcı bir ışık parıltısı olduğu gibi geldi. Muazzam bir şok hissettim. Acı falan yoktu. Yalnız elektrik çarpmış gibi şiddetli bir şok, sonra onunla birlikte aşırı bir zayıflık, hiçliğe doğru bir itilme duygusu. Önümdeki kum torbaları benden ta uzaklara doğru çekildi gitti. Buna çok benzer bir hissi yıldırım çarpmasında duyabileceğinizi tahmin ediyorum. Vurulduğumu hemen anladım ama bangırtı ve patlama yüzünden yanı başımda bir tüfeğin kazayla ateş alarak beni yaraladığını sandım. Bütün bunlar bir saniyeden daha az bir zaman aralığında oldu. Hemen arkasından dizlerim büküldü, düşüyordum. Başımı yere vurdum ama neyse ki canım acımadı. Kendimi uyuşuk ve sersemlemiş hissediyordum. Ağır yaralandığımın bilincindeydim. Ama olağan anlamında hiçbir ağrımsızım olmadı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 210.